94. İtiraf. O anda çalışma odasındaki Monsieur de Villefort'un bağırdığı duyuldu.
Neler oluyor?
Morel tüm soğukkanlılığını geri kazanıp gözleriyle daha önce benzer bir durumda sığındığı odayı işaret eden Nortier'e baktı. Şapkasını alacak zamanı ancak bulan genç adam soluk soluğa yan odaya fırladı. Koridorda kraliyet savcısının ayak sesleri duyuluyordu. Hızla odaya giren Villefort, Valentine'a doğru koşup onu kollarına aldı.
''Doktor, doktor çağırın! Monsieur de Vigny!''
diye bağırdı Villefort.
''Yok, yok, ben kendim gideceğim!''
ve odadan fırladı. Diğer kapıdan da Morel çıkıyordu. Yüreğine korkunç bir anının ağırlığı çökmüştü. Madame de Saint Méran'ın öldüğü gece, Villefort ile doktor arasındaki konuşma aklına geliyordu. Bu belirtiler o kadar şiddetli olmasalar da, Baroin'in ölümünden önceki belirtilerle hemen hemen aynıydı. O anda Monte Cristo'nun yaklaşık 2 saat önce kendisine söylediği şu sözler kulağına yankılandı. ''Neye ihtiyacınız olursa olsun Morel, bana gelin. Sizin için çok şey yapabilirim.'' Bunun üzerine düşüncesinden daha hızlı bir şekilde Saint-Honor mahallesinden Matignon sokağına ve Matignon sokağından Şanzeliz caddesine gitti. O sırada Monsieur de Villefort kiralık bir arabayla Monsieur de Vigny'nin kapısının önüne geliyordu. Kapıyı kapıcının karşısına ürkmüş bir ifadeyle çıkacağı kadar şiddetle çaldı. Villefort hiçbir şey söyleyecek gücü bulamadan merdivene fırladı. Kapıcı onu tanıdığı için geçmesine izin verdi ve ardından
''Sayın Kraliyet Savcısı, doktor muayenehanesinde!''
diye bağırdı. Villefort muayenehanenin kapısını itiriyor ya da daha doğrusu kıracak gibi zorluyordu. ''Ah!'' dedi doktor, ''siz misiniz?''
Evet,
dedi kapıyı arkasından kapayan Villefort.
Evet benim. Bu kez baş başa olup olmadığımızı sormak için ben geldim. Doktor, evim lanetli bir ev.
Nasıl? Dedi soğuk bir ifade takınsa da aslında içeride derin bir heyecan duyan doktor. Yine mi hastanız var?
Evet doktor,
diye haykırdı bir tutam saçını titreyen elleriyle kavrayarak.
Evet.
De Vigne'nin bakışı, ben size söylemiştim, der gibiydi. Ardından dudaklarından ağır ağır şu sözler döküldü. Evinizde bu kez kim ölecek ve hangi yeni mağdur bizi Tanrı'nın önünde zayıf davranmakla suçlayacak? Wilford'un yüreğinden kederli bir hıçkırık yükseldi. Doktora yaklaştı ve kolunu tutarak
''Valentine''
dedi.
''Bu kez sıra Valentine'da.''
''Kızınız mı?'' diye haykırdı şaşıran De Vigny kederle.
''Gördüğünüz gibi yanıldınız.''
diye mırıldandı kraliyet savcısı.
Onu görmeye gelin ve kederli yatağında ondan kendisinden şüphelendiğiniz için özür dileyin.
Bana her haber verişinizde iş işten çoktan geçmişti. Neyse, önemi yok, geliyorum ama acele edelim. Monsieur, evinizdeki düşmanların karşısında kaybedilecek hiç zaman yok.
Ah, bu kez bana zayıflığımdan dolayı sitem etmeyeceksiniz doktor. Bu kez katili bulup öldüreceğim.
İntikamdan önce mağduru kurtarmayı deneyelim, dedi De Vigny. Hadi, gelin. Ve Villefort ile De Vigny'yi götüren araba 4 nala ilerlerken Morel de Monte Cristo'nun kapısını çalıyordu. Kont çalışma odasındaydı ve Bertuccio'nun az önce kendisine ilettiği notu büyük bir endişeyle okuyordu. Daha 2 saat önce yanından ayrılmış olan Morel'in geldiğinin bildirilmesi üzerine Kont kafasını kaldırdı. Kuşkusuz bu 2 saat boyunca onun da başından birçok şey geçmişti çünkü yanından gülümseyerek ayrılan genç adam allak bullak olmuş bir yüzle geri gelmişti. Ayağa kalkıp Morel'e doğru yürüdü.
''Neler oldu Maximilian?'' diye sordu. ''Çok solgunsunuz ve alnınızdan ter boşalıyor.''
Morel bir koltuğa oturdu, daha doğrusu yığıldı.
''Evet,'' dedi. ''Hızla geldim, sizinle konuşmam gerekiyor.''
''Ailenizde herkesin sağlığı yerinde mi?'' diye sordu Kont. İçtenliği konusunda hiç kimsenin yanılmayacağı sevecen bir iyi niyetlilikle.
''Teşekkürler Kont, teşekkürler.''
dedi. Konuşmaya başlamak için zorlandığı açıkça belli olan genç adam.
Evet, ailemde herkesin sağlığı yerinde.
Çok güzel. Yine de bana bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Diye yanıtladı giderek daha çok endişelenen Kont.
Evet,
dedi Morel.
Ölümün girdiği bir evden size koşmak için çıktım.
Monsieur de Morcerf'in evinden mi çıktınız?
Hayır, dedi Morel.
Monsieur de Morcerf'in evinde biri mi öldü?
General kafasına bir kurşun sıkmış.
Ah, korkunç bir felaket diye haykırdı Maximilian.
Ama Kontes için, Albert için bir felaket değil, dedi Monte Cristo.
Ölü bir baba ve koca, onuru lekelenmiş bir baba ve kocadan daha iyidir. Kan utancı temizler.
Zavallı Kontes, dedi Maximilian. Sadece o asil kadın için üzülüyorum. Albert için de üzülün Maximilian, çünkü inanın ki o kontese layık bir oğul. Ama konuya dönelim. Hemen bana koştunuz ve kendi adıma bana ihtiyaç duymak gibi bir mutluluktan mı söz etmiştiniz? Evet, size ihtiyacım var. Daha doğrusu bana sadece Tanrı'nın yardım edebileceği bir durumda, bana yardım edebileceğinizi sanarak bir çılgın gibi size koştum. Yine de anlatın. Ah, dedi Morel. Aslında böyle bir sırrı insanlara açıklamamın doğru olup olmadığını bilemiyorum. Ama kader beni buna itiyor. Zorunluluk beni buna zorluyor. Morel bir an tereddüt ederek durdu. ''Sizi sevdiğime inanıyor musunuz?'' diye sordu Monte Cristo genç adamın elini şefkatle ellerinin arasına alarak. ''Ah dinleyin, beni cesaretlendiriyorsunuz. Sürekli içimden gelen bir ses.'' Morel elini kalbinin üzerine koydu. ''Bana sizden saklayacak bir sırrım olmaması gerektiğini söylüyor.'' ''Haklısınız Morel. Tanrı yüreğinize sesleniyor ve yüreğiniz de size hitap ediyor. Yüreğinizin sesini bana tekrarlayın.'' Kont, Baptiste'ni sizin adınıza tanıdığınız birinden yeni haberler almak için göndermeme izin verir misiniz? Emrinizdeyim. Dolayısıyla hizmetkarlarım da emrinizde. Ah, onun iyileştiğinden emin olmadan yaşayamayacağım. Baptiste'ni çağırmamı ister misiniz? Hayır, onunla kendim konuşacağım. Dışarı çıkıp Baptiste'ni çağıran Morel ona alçak sesle bir şeyler söyledi. Uşak hemen koşarak yola çıktı. ''Nasıl, işinizi hallettiniz mi?'' diye sordu Monte Cristo geri dönen Morel'e. ''Evet, biraz daha rahatladım.'' ''Sizi beklediğimi biliyorsunuz.'' dedi Monte Cristo gülümseyerek. ''Evet, şimdi anlatıyorum. Dinleyin, bir akşam bir bahçede bir ağaçlığın arkasına saklanmıştım. Orada olabileceğimi kimse tahmin edemezdi. Yanımdan şimdilik isimlerini söyleyemeyeceğim iki kişi geçti. Alçak sesle konuşmalarına rağmen söylediklerinin tek sözcüğünü dahi kaçırmadım. Ne dedikleri beni o derece ilgilendiriyordu. Solgunluğunuz ve titremenizden konuşulanların hiç de iç açıcı olmadığı anlaşılıyor Morel. Ah, evet, hiç de iç açıcı değil dostum. Bahçenin sahibinin evinde az önce biri ölmüştü. Konuşmalarını dinlediğim bu iki kişiden biri o evin sahibi, diğeri ise bir doktordu. Ev sahibi doktora kaygılarını ve kederlerini anlatıyordu. Çünkü ölüm bir aydır hızlı ve beklenmedik bir şekilde bu evin üzerine çöküyordu. Adeta bir ölüm meleği Tanrı'nın öfkesini bu evin üzerine çekmişti. ''Bak sen!'' dedi bakışlarını genç adama sabitleyen ve koltuğunu fark edilmeyecek bir hareketle döndürerek gölgeye çeken Kont. Maximilian'ı yüzüne gün ışığının vuracağı bir konumda bırakmıştı. ''Evet!'' diye devam etti genç adam. ''Ölüm bir ay içinde bu evin kapısını iki kere çalmıştı.'' ''Peki doktor buna ne diyordu?'' diye sordu Monte Cristo. ''Doğal bir ölüm olmadığını ve nedeninin...''
''Evet,
zehirlenme olduğunu.''
''Gerçekten mi?'' dedi Monte Cristo. Aşırı heyecanlandığı anlarda kah yüzünün kırmızılığını, kah solgunluğunu, kah söylenenleri dinlerken duyduğu ilgiyi gizlemeye yaratan o hafif öksürüğünün eşliğinde.
''Maximilian, bunları gerçekten duydunuz mu?''
''Evet sevgili Kont, duydum. Doktor böyle bir olay tekrarlanırsa adalete başvurmak zorunda kalabileceğini ekledi.'' Monte Cristo büyük bir sükunetle dinliyor ya da dinlermiş gibi görünüyordu. Ardından ölüm üçüncü kez bu eve girdi ve ne ev sahibi ne de doktor bir açıklama yaptı. Ölüm belki de dördüncü kez kapıyı çalacak. Kont, bu sırrı bilmemin bana nasıl bir sorumluluk yüklediğini biliyor musunuz?''
''Sevgili dostum,'' dedi Monte Cristo. ''Sanırım bana herkesin ezbere bildiği bir hikayeyi anlatıyorsunuz. Bunları duyduğunuz evi ya da en azından ona benzeyen bir evi biliyorum. Bahçesi, bir aile babası, doktoru olan, üç garip ve beklenmedik ölümün yaşandığı bir ev. Bana bir bakın, beni bu sırdan hiç haberdar etmediler ve yine de tüm bunları sizin kadar iyi biliyorum ama vicdan azabı duyuyor muyum? Hayır, umurumda bile değil.'' Bir ölüm meleğinin Tanrı'nın öfkesine bu evi işaret ettiğini söylüyorsunuz. Peki size bu varsayımınızın gerçek olmadığını kim söylüyor? Görmekte çıkarı olan kişilerin görmek istemediği şeyleri görmezden gelin. Maximilian, bu evde Tanrı'nın öfkesi değil adalet kol geziyorsa başınızı başka yöne çevirin ve Tanrı'nın adaletini bekleyin.
Morel ürperdi. Kontun ses tonunda iç karartıcı, heybetli ve ürkütücü bir ifade vardı.
Zaten... diye devam etti. Az önceki sözler sanki aynı kişinin ağzından çıkmamış gibi farklı tonda. Size bu ölüm serisinin yeniden başlayacağını kim söyledi ki?
Yeniden başlıyor Kont, diye haykırdı Morel. Koşup size gelmemin nedeni bu.
Peki ne yapmamı istiyorsunuz Morel? Mesela Sayın Kraliyet Savcısına haber mi vereyim?
Monte Cristo bu son sözleri öyle net ve öyle etkileyici bir vurguyla söylemişti ki ayağa kalkan Morel haykırdı.
Kont, kont size neyi anlatmak istediğimi biliyorsunuz öyle değil mi?
Evet sevgili dostum ve bunun size tüm ayrıntıları ya da kişilerin isimlerini açıklayarak kanıtlayacağım. Bir akşam Monsieur de Villefort'un bahçesinde geziniyordunuz. Bana bu söylediklerinizden bunun Madame de Saint Méran'ın öldüğü akşam olduğu sonucuna varıyorum. Monsieur de Villefort ile Monsieur de Vigny'nin, Monsieur de Saint Méran'ın ve Markiz'in en az kocası kadar şaşırtıcı olan ölümlerinden söz ettiklerini duydunuz. Monsieur de Vigny ortada bir hatta iki zehirlenme vakası olduğunu söylüyordu. Ve işte siz fazlasıyla onurlu bir adam olarak o andan beri bu sırrı açıklamak mı yoksa susmak mı gerektiğini anlamak için yüreğinizi yoklamaya, vicdanınızın derinliklerine inmeye çalışıyorsunuz. Artık orta çağda yaşamıyoruz sevgili dostum. Artık sen vehmi ya da mason yargıçlar yok. O insanlara neyi soracaksınız ki? Stern gibi vicdan benden ne istiyorsun mu diyeceksiniz. Sevgili dostum, uyuyorlarsa bırakın uyusunlar ya da uykusuzluklarında tükenip gitsinler. Ama Tanrı aşkına, uyumanızı engelleyecek vicdan azapları olmayan siz uyumanıza bakın.
Morel'in yüzünde korkunç bir kederin çizgileri belirdi. Monte Cristo'nun elini kavradı.
Ama size ölümler yeniden başlıyor diyorum. Olsun, dedi hiçbir şey anlayamadığı bu ısrar karşısında şaşıran ve Maximilian'a dikkatle bakan Kont. Bırakın başlasın, bu lanetlenmiş bir Atreus ailesi. Tanrı onları mahkum etti ve bu hükme boyun eğecekler. 200 kişi bile olsalar, çocukların kıvrılmış kağıtları yan yana koydukları ve yaratıcılarının soluğuyla birdenbire yıkılan kağıttan kaleler gibi ortadan kaybolacaklar. 3 ay önce Monsieur de Saint Méran, 2 ay önce Madame de Saint Méran, birkaç gün önce de Baroy'u öldü. Şimdi sıra yaşlı Nortier'de ya da genç Valentine'da.
''Bunu biliyor muydunuz?'' diye haykırdı. Kapıldığı dehşet doruk noktasına ulaştığı için gökyüzü yere yığılsa bile soğukkanlılığını kaybetmeyecek olan Monte Cristo'yu ürperten Morel.
''Bunu biliyordunuz ve bana hiçbir şey söylemediniz.''
''Ama tüm bunlar sizi neden ilgilendirecekti ki?'' diye yanıtladı omuzlarını silken Monte Cristo. ''O insanları tanıyor muyum? Ve birini kurtarmak için diğerini kaybetmem mi gerek? İnanın hayır çünkü suçlu ile mağdur arasında bir tercih yapmaya niyetim yok.''
''Ama ben...'' diye haykırdı kederle inleyen Morel. ''Ben onu seviyorum.''
''Kimi seviyorsunuz?'' diye haykırdı yerinden sıçrayıp Morel'in yukarı kaldırdığı kollarını kavrayarak.
''Onun bir damla gözyaşı dökmemesi için tüm kanımı akıtacak kadar kendimden geçmişçesine, çılgınca seviyorum. Şu anda katledilmek üzere olan Valentine de Wilford'u seviyorum, beni anlıyor musunuz? Onu seviyorum ve Tanrı'ya ve size onu nasıl kurtarabileceğimi soruyorum.''
Monte Cristo ancak yaralı bir aslanın kükreyişini duyanların tasavvur edebileceği korkunç bir çığlık attı.
''Bahtsız adam!'' diye haykırdı kendi ellerini de bükerek. ''Bahtsız adam! Valentine'ı seviyorsun! O lanetli ailenin kızını seviyorsun!''
Böyle bir tepkiyle hiç karşılaşmamış olan Morel, karşısında böyle alev alev parlayan korkunç gözleri hiç görmemiş, kah savaş alanlarında, kahta Cezayir'deki gece katliamlarında sık sık belirdiğini gördüğü dehşet meleği bile etrafına böyle ürkütücü ateşler saçmamıştı. Korkuyla geriledi. Monte Cristo'ya gelince bu patlamanın ve gürültünün ardından içinde çakan şimşeklerle kamaşmış gibi görünen gözlerini bir an için kapattı. Kendini toparlamak için büyük bir çaba harcarken fırtınalarla şişen göğsünün, bulut yığınlarının birikmesinden sonra güneşin altında dağılıp giden azgın ve köpüklü dalgalar gibi çalkantılı hareketinin yavaş yavaş durulduğu görüldü. Bu sessizlik, bu düşüncelere dalış, bu mücadele yaklaşık 20 saniye sürdü. Ardından Kont solgun yüzünü kaldırdı.
''Gördüğünüz gibi sevgili dostum,'' dedi değişmiş bir ses tonuyla. ''Tanrı en övüngen ve en soğuk insanları, onları karşı karşıya bıraktığı korkunç sahnelere kayıtsız kaldıkları için cezalandırmayı nasıl da biliyor?'' Ben bu içler acısı trajedinin gelişimini soğukkanlılıkla ve merakla izliyor, insanların yaptığı kötülüklere bir sırrın ve sırrı saklamak zengin ve güçlü insanlar için kolaydır, arkasında gizlenmiş bir ölüm meleği gibi gülüyordum. Ama işte şimdi ben de kıvrılarak ilerleyişini seyrettiğim bu yılan tarafından hem de tam yüreğimden ısırıldım.
Morel boğuk bir inilti çıkardı.
''Tamam, tamam,'' diye ekledi Kont. ''Bu kadar sızlanma yeter. Erkek olun, güçlü olun, umutla dolun çünkü ben buradayım ve size destek olacağım.''
Morel başını hüzünle iki yana salladı. Size umutlu olun diyorum. Beni anlıyor musunuz? Diye haykırdı Monte Cristo. Şunu iyi bilin ki asla yalan söylemem, asla yanılmam. Saat 12. Maximilian, bu akşam ya da yarın sabah geleceğinize bu öğlen geldiğiniz için Tanrı'ya şükredin. Size söyleyeceklerimi dinleyin Morel. Saat 12. Valentine şu an ölmediyse ölmeyecek. Ah Tanrım, Tanrım diye haykırdı Morel. Yanından ayrıldığımda ölmek üzereydi. Monte Cristo bir elini alnına götürdü. Ürkütücü sırlarla dolu bu zihinde neler oluyordu? Bu hem amansız hem insani zihne, aydınlıkların ya da karanlıkların meleği neler söylüyordu? Bunu sadece Tanrı bilebilirdi. Monte Cristo başını bir kez daha kaldırdı ve bu kez uykudan uyanmış bir çocuk gibi sakindi. Maximilian, dedi, sakince evinize dönün, size hiçbir adım atmamanızı, bir işe kalkışmamanızı, yüzünüze endişenin gölgesini düşürmemenizi emrediyorum. Size haberleri ileteceğim, hadi gidin. Tanrım, Tanrım, dedi Morel. Bu soğukkanlılığınızla beni korkutuyorsunuz Kont. Ölüme karşı bir şey yapabilir misiniz? Bir insandan daha mı üstünsünüz? Bir melek misiniz? Tanrı mısınız? Ve hiçbir tehlike karşısında geri adım atmayan genç adam, Monte Cristo'nun önünde tasvir edilemez bir dehşete kapılmış bir halde geriledi. Ama Monte Cristo'nun kendisine hem çok melankolik hem de çok sevecen bir bakış yöneltmesi üzerine Maximilian gözlerinin yaşardığını hissetti. ''Sizin için çok şey yapabilirim dostum.'' dedi Kont. Şimdi gidin, yalnız kalmaya ihtiyacım var. Monte Cristo'nun etrafındaki her şey üzerindeki bu olağanüstü etkisine boyun eğen Morel, kendisini bu etkiden kurtarmaya çalışmadı. Kont'un elini sıkıp dışarı çıktı. Ama kapıda Metignon sokağının köşesinden koşarak geldiğini gördüğü Baptistini beklemek için durdu. Yine de Wilford ve Devigny daha aceleci davranmışlardı. Döndüklerinde Valentine hala baygındı. Doktor hastayı durumunun gerektirdiği özenle ve sırrı bilmenin daha da güçlendirdiği bilgi birikimiyle muayene ediyordu. Bakışlarını doktorun bakışlarına ve dudaklarına sabitlemiş olan Wilford muayenenin sonucunu bekliyordu. Yüzü genç kızdan daha solgun olan ve bir çözüm bulunmasını Wilford'dan bile daha büyük bir heyecanla bekleyen Nortier her şeyi sağduyu ve duyarlılıkla izliyordu. Nihayet Devigny durumu yavaşça açıkladı. ''Hala yaşıyor.'' ''Hala mı?'' diye haykırdı Wilford. ''Ah doktor, kullandığınız söz ne ürkütücü.'' ''Evet,'' dedi doktor. ''Cümlemi tekrarlıyorum. Hala yaşıyor ve buna çok şaşırdım.'' ''Ama tehlikeyi atlattı mı?'' diye sordu baba. ''Yaşadığına göre evet.'' O sırada Devigny, Nortier ile göz göze geldi. Yaşlı adamın çok engin ve gelişkin bir düşünceyi yansıtan olağanüstü bakışları doktoru son derece etkiledi. Koltuğun üzerine bıraktığı genç kızın yüzünün geri kalanı ile uyum içindeki solgun ve beyaz dudakları güçlükle seçilebiliyordu. Hareketsiz bir halde doktorun her hareketini izleyen ve yorumlayan Nortier'e bakıyordu. "Monsieur," dedi Devigny Wilford'a, "lütfen Mademoiselle Valentine'ın hizmetçisini çağırın." Kızın başını ellerinden bırakan Wilford hizmetçi kadını çağırmaya kendisi gitti. Wilford kapıyı kapar kapamaz Devigny Nortier'e yaklaştı. ''Bana söyleyecek bir şeyiniz mi var?'' diye sordu. Yaşlı adam gözlerini anlamlı bir ifadeyle kırptı, hatırlanacağı gibi bu onun evet anlamına gelen tek işaretiydi. ''Sadece bana mı?'' ''Evet'' diye yanıtladı Nortier. ''Tamam, yanınızda kalacağım.'' O sırada Wilford kendisini izleyen hizmetçi kadınla geri döndü. Hizmetçi kadının arkasından da Madame de Wilford geliyordu. ''Ama bu sevgili çocuğa neler oldu?'' diye haykırdı. Yanımdan ayrılırken kendini iyi hissetmediğini söylemişti ama bunun bu kadar ciddi bir rahatsızlık olabileceğini düşünmemiştim. Ve genç kadın gözlerindeki yaşlarla ve gerçek bir annenin tüm şefkatli tavırlarıyla Valentine'a yaklaştı ve elini tuttu. Nortier'e bakmaya devam eden Devigny, yaşlı adamın göz bebeklerinin genişlediğini, gözlerinin yuvarlaklaştığını, yanaklarının solduğunu ve titrediğini, alnında ter biriktiğini gördü. Ah! Dedi istemsizce. Nortier'in baktığı yöne bakarken yaşlı adamın bakışlarını sabitlediği Madame de Wilford. ''Bu zavallı çocuk yatağında daha rahat edecek. Gelin Feni, onu yatıralım.'' Bu öneriyi Nortier ile baş başa kalma fırsatı olarak gören Monsieur Devigny başıyla onaylayarak yapılacak en iyi şeyin bu olduğunu belirtti. Ama kendi talimatı dışında kızın bir şey yiyip içmesini yasakladı. Bilinci yerine gelen ama yaşadığı sarsıntının etkisiyle bedeninin hiçbir yanını kımıldatamayan ve neredeyse konuşamayan Valentine'ı odasına taşıdılar. Yine de büyük babasını bir bakışla selamlayacak gücü bulmuştu.
O giderken sanki yaşlı adamın ruhunu da söküp onunla götürüyorlardı. Ardından Valentine'a hiçbir şey verilmemesi talimatını tekrarladıktan sonra yeniden Northey'nin odasına indi. Kapıları özenle kapadı ve kimsenin kendisini dinlemediğinden emin olunca ''Anlatsanıza'' dedi. ''Torununuzun hastalığı hakkında bir şeyler biliyor musunuz?'' ''Evet'' diye yanıtladı yaşlı adam. ''Dinleyin, kaybedecek zaman yok. Ben size soracağım, siz bana yanıt vereceksiniz.'' Northey'e cevap vermeye hazır olduğunu belirtti. ''Bugün Valentine'ın başına gelenleri önceden tahmin etmiş miydiniz?'' ''Evet.'' Bir an düşünen De Vigny, Northey'e biraz daha yaklaştı. ''Size söyleyeceklerim için beni bağışlayın ama içinde bulunduğunuz korkunç durumda hiçbir ayrıntıyı ihmal edilmemeli.'' diye devam etti. ''Zavallı Baroy'u ölmeden önce can çekişirken gördünüz mü?'' Northey gözlerini yukarı kaldırdı. ''Neden öldüğünü biliyor musunuz?'' diye sordu elini Northey'nin omzuna koyan De Vigny. ''Evet.'' ''Bunun doğal bir ölüm olduğuna inanıyor musunuz?'' Northey'nin hareketsiz dudaklarında gülümsemeyi andıran bir şey belirdi. ''O halde Baroy'un zehirlendiğini düşünüyorsunuz.'' ''Evet.'' ''O zehir onun için mi hazırlanmıştı?'' ''Hayır.'' ''Peki başkasının yerine Baroy'u öldüren kişinin bugün Valentine'ı öldürmek isteyen kişi olduğuna inanıyor musunuz?'' ''Evet.'' ''Yani o da mı ölecek?'' diye sordu derin bakışlarını Northey'e sabitleyen De Vigny. Ve bu sorunun yaşlı adamın üzerindeki etkisini bekledi. Hayır diye yanıtladı en hünerli kahinin tahminlerini şaşırtacak bir zafer ifadesiyle. O halde umutlu musunuz? Diye sordu afallayan De Vigny. Evet. Ne umut ediyorsunuz? Yaşlı adam gözleriyle yanıt veremeyeceğini belirtti. Ah evet bu doğru diye mırıldandı De Vigny. Ardından yeniden Northey'e dönerek katilin vazgeçeceğini umuyor musunuz? Dedi. Hayır. ''O halde zehrin Valentine'ı etkilemeyeceğini umuyorsunuz.'' ''Evet. Onu zehirlemeye çalıştıklarını söyleyerek sizi yeni bir şeyden haberdar etmiş olmuyorum öyle değil mi?'' diye ekledi De Vigny. Yaşlı adam bu konuda hiçbir şüphesinin olmadığını işaret etti. ''O halde Valentine'ın kurtulacağını nasıl umuyorsunuz?'' De Vigny, Northey'nin gözlerini inatla sabitlediği yöne baktığında içinde her sabah kendisine verilen ilacın bulunduğu bir şişeyi fark etti. ''Bak sen!'' dedi bu ani düşünceden etkilenen De Vigny. Yoksa aklınıza... Northey sözünü bitirmesine izin vermeden evet diye yanıtladı. Onu zehre karşı korumaya akıl ettiniz. Evet. Onu yavaş yavaş alıştırarak... Evet, evet, evet diye yanıtladı doktorun kendisini anlamasına çok sevinen Northey. Gerçekten de size verdiğim ilaçlar arasında birisinin de olduğunu duymuş muydunuz? Evet. ''Ve onu bu zehre alıştırarak zehri etkisiz kılmak mı istediniz?'' Northey zafer kazanmış gibi aynı neşeyle cevap verdi. ''Ve gerçekten de başardınız.'' diye haykırdı De Vigny. ''Bu önlem alınmasaydı Valentine şu an hiçbir yardımın fayda etmeyeceği şekilde acımasızca ölmüş olacaktı. Nöbet şiddetliydi ama onu ancak sarsmakla kaldı ve bu kez en azından Valentine ölmeyecek.'' Yaşlı adamın sonsuz bir minnet duygusuyla yukarı kaldırdığı gözlerinde insanüstü bir sevinç okunuyordu. O sırada Wilford içeri girdi. ''Alın doktor'' dedi. ''İşte istedikleriniz.'' ''Bu karışım sizin yanınızda mı hazırlandı?'' ''Evet'' diye yanıtladı kraliyet savcısı. ''Sizden başka birinin eli değdi mi?''
''Hayır.''
Şişeyi alan De Vigny içindeki sıvıdan birkaç damlayı avucuna döktü ve yuttu. ''Tamam'' dedi. ''Valentine'ın yanına çıkalım. Orada herkese talimatlar vererek bilgilendireceğim. Ve Monsieur de Wilford, bu talimatlara uyulup uyulmadığını bizzat denetleyeceksiniz.'' De Vigny'nin Wilford'la birlikte Valentine'ın odasına girdiği sırada yüz ifadesi sert, sözleri sakin ve kararlı olan İtalyan bir başrahip Monsieur de Wilford'un bitişiğindeki evi kiralıyordu. Bu evin üç kiracısının iki saat sonra taşınmak üzere nasıl anlaştıkları öğrenilemedi. Ama mahallede çoğunlukla evin temelinin sağlam olmadığı ve yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olduğu söylentileri dolaştı. Yine de bu aksaklıklar yeni kiracının mütevazi mobilyasıyla birlikte aynı gün saat 5'e doğru oraya taşınmasını engelleyememişti. Yeni kiracı sözleşmeyi 3, 6 ya da 9 yıllığına yapmış ve ev sahiplerinin alışkanlıkları doğrultusunda 6 aylık kirayı peşin ödemişti. İtalyan olduğunu söylediğimiz bu yeni kiracının adı Signor Giacomo Busoni'ydi. Hemen işçiler çağrıldı ve aynı gece eve geç kalmış birkaç kişi mahallenin yukarısındaki sallanan evin doğramacılar ve duvarcılar tarafından askıya alındığını şaşkınlıkla izlemişlerdi.